Herkese selam. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz, beş gittiniz diyorum. Üç gitmiş de olabilirsiniz. O konuda pek yorum yapamayacağım. Evet, pek takdir edersiniz ki geçen hafta boş geçtik. Ama şu anda anlatamasam da ileriki bölümlerde anlatmayı umduğum çok acayip, kayda değer hikayeler, hikaye demeyeyim de ona olaylar silsilesi yaşadığımı da kabul etmek zorundayım. Normalde hani böyle bir inzivaya çekilmiş gibi, her ne kadar konunun yani İstanbul'u bırakarak taşucu gibi küçük bir kasabaya gelerek mevzunun dışında kalmış gibi olsam da son yaşadığım olaylar, hani bu size daha sonra bahsedeceğim olaylar gösteriyor ki İnsan her yerde aynı. Aynı abi. Yani İstanbul'da da aynı, burada da aynı, New York'ta da aynı, Japonya'da da aynı. İnsan dediğimiz meret aynı. Aynı bokun soyu. O yüzden hiç şaşırmıyorum. Yani aslında çok şaşırdım ama temelde şaşırtıcı bir durum yok yani. Mal aynı mal. Ha, büyük şehirde sadece ne oluyor? Aynı olaydan 1000 kere yaşıyorsan, biraz daha küçük bir şehirde aynı olaydan işte 100 kere yaşıyorsun. Daha küçük şehirde 10 kere yaşıyorsun. Ama temelde gündürüp dolaşıyor. Her şey aynı. Bundan eminim. Bundan 10.000 sene önce de aynıydı. Şu anda da aynı. 100.000 sene sonra da aynı olacak. Homo sapien kafası bu abi. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Kişisel hırslar falanlar filanlar. Da sikeyim anasını. Affedersin. Her neyse, yani bu bölüm aslında üst üste sahra hikayeleri anlatmıyordum. Yani benim askerliğim hikayelerini. Ama bu yaşadığım olaylardan dolayı kafamda da çok fazla bir şey toparlayamadığım için hazırda konusu gelmişken şu dedim sahra hikayelerini bitireyim. Çünkü size daha önce hep bahsettim askerliğin koşulları, ortamı, şu bu. Fakat işte komutandan bahsettim, onlardan. Beraber takıldığım askerlerden bahsetmedim size. Bu biraz da oradan bahsetmem gerekiyor. Peki ben kimlerle yattım kalktım 5,5 ay? Kimlerle aynı koğuşlar, aynı duşlar, aynı tuvaletler, aynı yatakhane? Bu da çok önemli. Her neyse, hikayenin devamını zaten biliyorsun abi sen. Geçen sefer bu olayları bahsederken daha çok böyle işte başçavuştan falan bahsetmiştim. Binali başçavuş şöyle böyle falan. Hatta sağ olsun benim fanlarımdan bir tanesi olan Özkan. Abi sürekli aynı hikayeyi anlatmışsın. Şu dakikadan sonra falan oluyor diyerek beni uyardı. Ama ne diyoruz? Yapacak ve derson. Yani Türkçesi yapacak bir şey yok. Evet, onlardan bahsettik. Şimdi o zaman bu girizgahı şeyle yapayım. Bunu da daha önce anlatmış olabilirim ama bu beni çok etkileyen şeylerden bir tanesiydi. O da abi Tugay içtiması. Ben Tugay'da askerlik yaparsan işte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda pazartesi günleri de Tugay içtiması oluyordu. Yani Tugay'ın tamamı Tugay komutanı tarafından bizim hiç yüzünü yakından görmediğimiz ama sesini duyduğumuz o Tuğ General tarafından bütün Tugay denetleniyor. Bu da şu demek, uçsuz bucaksız bir alana yaklaşık 1500 kişi, bütün bölükler diziliyor böyle ip gibi. Her bölüğün önünde de böyle kendi rengine ait flamaları var. Böyle üçgen flama, onlar böyle tutuluyor her bölüğün önünde. Ama orası nasıl biliyor musun o an? Böyle ancak hani Amerikan filmlerinde göreceğin bir enstantane. Yani her renkten flama var. En korkuncu da bizim flamamız. Bizim flamamız Eflatun. Şaka yapmıyorum abi. İşte kırmızı, mavi, yeşil hepsi zaten yanıyor da bizimkisi Eflatun. Nefte olarak nefte, bu şapkanın ucundaki o nokta, düğme gibi bir şey vardır ya, o renkten zaten belli olur neyin askeri olduğun. O nefte zaten bulmak zordu. Herkes çok rahat bulduğu şey bizimkisi Eflatun'du. Lila rengi, saçma sapan bir renk. Ama bu flama da çok güzel duruyordu. Tugay içtimada da pazartesi sabahları oluyor işte. İşte 7 gibi zaten o içtima alanına gidiyorsun. Dizileniyorsun böyle. Bir de Kaz Dağları'nın eteğindeyiz. Bomboş bir alan. Hiç ses yok böyle. Fıtı fıtı fıtı fıtı böyle. O flamalar sallanıyor. Önümüzde böyle çok büyük bir top sahası büyüklüğünde bir alan var. Onun diğer tarafında da böyle bir kürsü var. Böyle komutanlar var. O kürsüye de Tugay komutanı mikrofonla konuşuyor. Zaten o kadar adama ses duyurman pek mümkün değil. Şimdi abi herif, yani herif dediğim o komutan, hiç yüzünü görmediğimiz böyle şey çıkıyordu mikrofonun başına. Ya çok acayip olan kısmı orasıydı zaten bak. Kışla birlikleri, günaydın diyor bir ses, böyle davul diye bir ses, o ses sistemiyle geliyor. Kışla birlikleri, günaydın. Abi o 1.000 kişiden böyle bir sao sesi çıkıyordu. O ses Kaz Dağları'na gidip geri geliyordu yani neredeyse. Tek ses böyle sao. Bir de orada şeyi de fark ediyorsun, normal asker olarak senin normalde böyle hani senin kendi komutanlarının da böyle ne yapacağını bilemediği, senin gibi davrandığı, üstlerine anı görünce de şaşırıyorsun. Hani herkesin bir üstü var kardeşim ve herkes öyle davranmak zorunda. Yani ve onun devamında tabii ki o aramızdaki mesafe bir yürüme yolu, bir stadyumun etrafında böyle yürüme şey olur ya, böyle 400 metre koşu bandı gibi bir şey var. Bütün birlikler de Tugay komutanı ve alt kademe komutanlarının önünden uygun adım yürüyüş yapıyor. İzliyor yani adam kendi Tugay'ının askerlerini. Orada yalnız şöyle bir durum var. Eğer adam orada yürüyüş yaparken beğenmezse eğer, herkes gidiyor, o bölük yürümeye devam ediyor yani. Adamın aklına gelip de bir şey diyene kadar. Bu atıyorum sabah 7'den 8'den akşam 5'e kadar da yürüyebilirsin. Dönüp durursun orada yani. O kadar ciddi bir mevzu. Yani birçok yerde gülebilirsin, soytarılık yaparsın ama gülünecek yer değil. Bir de bu abi full faça. Yani kompozit başlık, hücum yeleği, sırt çantası falan filan, matara, silah, böyle full faça yürüyorsun onu yani. Hani savaşa gidermiş gibi. Full. En önde de, her bölüğün önünde de bölük komutanı yürüyor. Mecburen o tek başına o yürüyor. Arkadan da dörderli sıra kendi bölükleri geliyor. Bizim bölüğümüzün önünde de bizim bölük komutanımız Tevfik Üsteğmen yürüyor. Fakat şöyle bir açmaz var. Tevfik Üsteğmen 1.60-1.65 boylarında bir adam olduğu için ve o bütün o hücum yeleğini, işte sırt çantasını falan filanı taktığı zaman, yani bizim önümüzde bir çanta yürüyordu abi. Çantaya adamın kendisi gözükmüyor yani. O böyle uyku pedini falan filanı da bağlayınca bak ne ayak gözüküyor diyorum, ne kafa gözüküyor. Bizim bölüğün önünde bir tane çanta yürüyordu yani. Gel de gülme. Yani mecbur ona bakmak zorundasın. Önünde yürüyor. O böyle gülmemen lazım gereken en saçma anlardan bir tanesiydi yani. Çok komikti ya. Bizim bölük komutanımız çantaymış gibiydi yani. Havada giden bir çanta düşün yani. Neyse işte abi şey oldu falan oldu filan oldu. Biraz askerlerden bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi bana bizim bölükten, şimdi biz Çanakkale'de olduğumuz, aman Balıkesir Edremit'te olduğumuz için, nasıl ki batıdakiler doğuya gidiyorsa doğudakiler de batıya geliyor. Askerlerimizin de %80'i normal eratın da Kürt çocukları. Bir gün beni bir komutanı çağırdı, dedi ki sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Bu dedi Engin'le Habib var ya dedi. Evet dedim komutanım. Onlar dedi çok tehlikeli adamlar. Nasıl dedim komutanım? Sen dedi orasını burasını boş ver dedi. Bunlar çok tehlikeli adamlar. Onları dedi sana zimmetliyorum. Bana mı dedim zimmetliyorsunuz? Evet dedi. Ve şu kağıdı imzala. Abi imzalattığı kağıtta bu ikisi için şey diyor işte, yani benim etrafımdan ayrılmayacaklar. İşte tele yaklaşmayacaklar. Yemekhaneye özellikle asla yaklaşmayacaklar. Falan filan falan filan. Şimdi yemekhaneye yaklaşmayacaklar dediği adamlar, hani aslında temel endişesi ne? Bunlar Tugay'ın yemeklerini zehirleyebilir. Ha, şimdi bak. Alt metninde o var yani. Yemekhaneye yaklaşmasın. Fakat bu yemekhane neyse, bana bunları imzalattı bana. Ve dedi ki kesinlikle haberleri olmayacak dedi ikisinin sana zimmetli olduklarından. Bir de onlara da söylenmeyecek, bu söylenmiyor yani. Neyse ben bölük binasından çıktım. Engin'le Habibi yanıma çağırdım. Engin'le daha bugün Insta'dan bir tane fotoğrafını likeladım. Hala arkadaşım. Ama Habib kayboldu. Engin Karslı. Habib Diyarbakırlı. Engin yine daha normal bir tip yani. Kara kaşlı, kara bıyıklı, kara gözlü de. Habib tam bir Tazmanya şeytanı. Böyle üçgen vücut ama böyle sporcu vücudu üçgen değil yani. Doğuştan öyle. Kolları biraz daha olağandan uzun gibi. Böyle patates burunlu. Hani böyle biraz çiğ sarı, yeşil gözlü. Değişik bir model. Yani yolda sen arabada otururken karşından yürüyüp gelse arabanı kilitlersin yani. Ama iyi çocuk. Benle arası çok iyi. İkisiyle de benim aram çok iyiydi. Zaten benim bu Kürt çocuklarıyla aram çok iyi olduğu için yazıcı vardı 2-3 tane Türk. Onlar beni sevmezlerdi. Benim aram bunlarla çok iyi diye. Neyse ben çıktım abi bölük binasından. Engin'le Habibi yanıma çağırdım. Dedim ki oğlum bundan sonra bana zimmetlisiniz. Dediler ki Habib. Yahu çavuş. Üstüne zimmetlendiğimiz üçüncü adamsın dediler. Bak üçüncü adamım ben. Çünkü bir tren gidiyor yani sıra bana gelmiş. Dedim herif dedim böyle böyle diyor dedim oğlum yani. Oraya yaklaşma buraya yaklaşma. Ya çavuş dediler. Biz dediler şimdi ben de onlarla yeni tanışıyorum. Yani şey olarak tam detaylı tanıştık. Bir iki haftaları beraberiz ama biz bunların ben piyadeden refüze bize geldiğini biliyorum. Yani atıyorum piyade en önemli ayak o askeriyenin içinde. Bunlar piyadede güya olmamış. Ensiko bölüm olan Sahra'ya bunları göndermişler birliğe. Yani refüze. Piyadeden refüze bize gelmişler. Dedi ki Engin abi ya çavuş dediler sen bizim niye buraya geldiğimizi biliyor musun piyadeden? Dedim niye geldiniz? Ya dedi biz dedi bu şeyler Tugay'ın yemekhanesinde çalışıyorduk dedi. Daha sonra yemekhane başka birliğe verildikten sonra dedi bizim başımıza bir işler geldi. Ne geldi başınıza dedim. Ya dedi nöbetten dönen askerlere ekmek arası yemek veriyorduk dedi. Biz dedi ondan dedi böyle yaptılar. Ya adamlar düşün yani. Yemekhanede Tugay'ın orta yerinde nöbete gidip gelirken önünden geçmek zorundasın. Gece bunlar yemek yapıyorlar ve gelip giden askerler de kapıyı tıklatınca pencereyi falan ekmek arası bir şeyler veriyorlarmış. 1, 3, 5 en sonunda bunları kovmuşlar. Adamların kovulma sebebi bu. Bizim komutan adamların yemeklere zehir koyacağını iddia ediyor. Adamlar 6 ay boyunca Tugay'a yemek yapmışlar zaten. Yani bazen de yani ne kafalar. Yani çocuklara güvenmiyorsun. Anladık güvenmiyorsun da abi bu adamlar zaten yemekhaneci yani. Zehirlese zehirlerdi yani. Böyle bir adam. Neyse bu Engin Habib'le ben çok samimi oldum. Çünkü onlar da refüze geldiği için onların da sabit işi yok. Sabah bizim içtimada görev dağılımı yapılıyordu. Herkes bir yere gidiyor. Ben kalıyorum. Bana diyordu ki mesela kalan 3-5 askere komutan bana diyordu ki çavuş diyordu sen diyor yanına adam al 2 tane falan da filan olmuş. Onu çöz. Ben de diyorum ki emredersiniz komutanım. Habib sen el arabasını al. Engin sen de küreği al diyordum. Ben sürekli bunlarla takılıyordum. Ama çocuk ya kafa heriflerdi. Ve bu tayfanın yanında komutan şeye çok bozuluyordu yani. Sürekli bana çünkü hocam diyorlardı. İşte hocam ya da abi. Bizim komutan duyduğu zaman deliriyordu. Bu komutanım diyeceksiniz. Hocam ne, abi ne falan. Şimdi bana hocam diyorlar ya. Abi ben onların yanında geçtim hocayı. O tayfanın yanında sana net söylüyorum. Ordinarius profesörüm ya. Ordinarius profesörüm gerçekten yani o tayfanın içinde. Bir de ben ne olduğunu da zamanla anladım yani tam olarak. Bir aydır beraber yatıp kalktığım adamlar. Bir gün içtimada komutan burada Antalyalıydı galiba o çocuk. Birine dedi ki sen okuma yazma biliyor musun lan dedi. Biliyorum da bir komutanım dedi burada öğrendim dedi. Ben o an fark ettim. O içinde bulunduğum 100 kişinin hani birine sorarsan İngilizce biliyor musun ya da yabancı dil biliyor musun falan filan hani ona aşinayız da okuma yazma biliyor musun ha? Orada şey oldum ha siktir oldum ben. Bir aydır beraberiz hiç sormamışım farkında değilim. Sonra sormaya başladım oğlum senin eğitim durumun ne falan. Baba zaten yani bu doğulu çocukların hiç ilkokul mezunu onlar da ilkokul mezunu olmasının sebebi mecburiyetten ilkokul mezunu. İşte atıyorum ehliyet almak zorunda. Yani yarısı para verip mezun olmuş. Bir kısmı cebren hani müdahale ederek yok müdürü döverek falan filan yani ilkokul diploması almışlar. Yani yazı yazmak ne mümkün? İşte Müslüm vardı bir tane. İmza attırıyorum bir sebepten. Çocuğa bir imza attırdım. Çocuk yıldız yaptı. Dedim ki Müslüm dedim ne kadar güzel imzan varmış dedim ya. Lan çocuk bir mutlu oldu. Bir mutlu oldu. Ya teşekkür ederim çavuş diyor. Urfalı bir çocuktu. O çocuk da sonra başına da gelmeyen kalmadı. Saf da bir oğlandı. Bu Mehmetçik gazinosu bize bağlıydı, tamam mı? Sahra Hizmet Bölümü'ydü o dev gibi alan. E tabii her akşam da Mehmetçik gazinosu temizlenirdi. Temizlenmek zorunda. Abi Denizli'li bir oğlan var. Bu şeyin içinde de böyle tost bölümü var. Böyle küçük böyle büfeler var. Gazete satan bir yer var. Tost bölümü var. İşte sigara migara aldığın bir yer var. Lahmacun mahmacun yaptırdığın bir yer var. Böyle de büfeler var. O büfe ya da küçük standların her bölükten başka asker geliyor. İşte ulaştırmadan birisi gazeteye bakıyor. Karargâhtan birisi falana bakıyor. Atıyorum işte gibi. Piyadeden birisi gelmiş tost bölümüne bakıyor. Ama genel sorumluluğu bizde yani. Onlar kendi büfelerinden, standlarından sorumlu askerler. Ve onlar da temizliğe yardım etmek zorundalar. Mecbursun. Temizlik de ne zaman oluyor? Akşam 9 gibi. Dolayısıyla o dev gibi alan, sular basılıyor, fırçalarla beraber yıkanıyor, bir iş var. Lan bir gün bir geldim ben gece bakayım ne yapıyorlar diye. Bir mevzu var gazinoda. Askerler birbirini yemiş ya da bana haber geldi. Ben de koştum gittim. Lan bir baktım Mehmetçik gazinosunda dev gibi bir televizyon var. Ama dev gibi böyle led falan değil. O şey bir teknoloji. İçten yansıtmalı. Onun önünde böyle meğer onun önü plexiglas bir malzemeymiş. Ama şaka yapmıyorum baba, iki kolunla falan birleştiremezsin. Öyle büyük bir televizyon. Çünkü alan çok büyük. Bir geldim ben böyle yerleri paspaslarsın ya, paspas olur böyle. Hani o paspas da saptan ayrılır yani, istersen çıkarabilirsin falan. Televizyonun tam ortasında bir tane paspas var böyle yarıya kadar girmiş ekrandan. Gözlerime inanamadım. Dedim oğlum ne oldu? Bu paspas buraya nasıl girdi? Büyük olay yani. Çünkü o Mehmetçik gazinosu bir de bütün askerleri ilgilendiriyor. Ve oradaki tek televizyon. O Denizli'li bir oğlan vardı ama gerçekten piç. Piç ya. Hani tarif etmeye gerek yok. Piç bir oğlan vardı başka bir bölükten. Bu bizim bu Bekir dediğim başka bir oğlan var. Saf bir oğlan. Bekir Urfalı. Bekir'le kafa yapıyor. Ya Bekir de hakikaten köylü çocuğu ve saf bir çocuk. Bildiğin taşak geçiyor. Bir geçiyor, iki geçiyor, üç geçiyor. Çocuğu böyle taciz ede ede çocuk da sinirleniyor. Küfürleşmeye başlıyorlar. Çocuk da orada yerde paspas yapıyor. Bu Denizli'li bu çocuğa küfredince bu Bekir kaldırıyor abi paspası, bir koyuyor herifin sırtına. Sapını vurunca o ivmeyle paspasın ucu fırlıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Şak diye abi televizyonun içine geçiyor mu? Ve o televizyonun parasını o çocuk vermek zorunda. Ve mümkün değil öyle bir şey. E tabii şimdi biz mevzuyu bilince ben çok da kısa dönem vardı. Hep beraber toplandık. Askeri mahkemeye falan çıktı çocuk. Ama biz çocuk yerine şey yaptık. Bütün kısa dönemler para topladık aramızda. Televizyonun parasını yaptırdık televizyonu yani. Bekir yine ceza almadı yani. Bir şekilde yapacak bir şey yok yani. Öbürü taciz etmiş ama mahkemede öyle geçmiyor ya olay. Senin o fırçayı vurmaman gerekiyor adama teknik olarak. Bu Mehmetçik gazinosu deyince işte çok büyük bir alan. Bir gün Ercan diye bir oğlan vardı abi. O da piyadeden gelen bir çocuktu. Tost makinesi işte tostçuydu bu. Yine temizlik yapılıyor. Normalde benim işim değil. Ben ne fırça tutarım ne bir şey yani. Ben yanlarına gidiyorum. Ne yapıyorsunuz diyorum. Düzgün yapın falan filan. Ve bu Mehmetçik gazinosu içtima alanına bakıyor. Fakat gazinonun arka tarafı da ormanlık yani. Böyle koruluk var orada, çam böyle. Askerin oraya geçmesi yasak. Hep böyle orada bir alengirli işler döndüğü için. Ama orman yani bir nevi. Kocaman bir koruluk. Sıfır. Abi gecenin bir vakti biz orada temizlik yaparken çocuklar şak diye içeri bir tane yarasa girdi mi? Yarasa böyle o gazinonun içinde fır bir oraya uçuyor, bir buraya uçuyor. Ve biz artık yakalayamıyoruz da yarasayı. Yani bu bir eğlenceye dönüştü. Herkes elinde fırçalar falan filan. En sonunda biz dayanamadık. Çünkü yarasa da yoruldu artık. İyice delirdi hayvan ki onun o küçücük pencereden girdiği yerden geri çıkma ihtimali yok hayvanın orayı bulmayı. Oradan nasıl girdiyse hayvan o gazinonun içine tutsak yani. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Artık bir yerden sonra çünkü yarasadan da çekiniyoruz hepimiz. İşte kuduz olur bir şey olur diye. Biz bir yerden sonra tost reyonunun içine girip camını kapattık. Kala kala bir tane o Ercan dediğim Konyalı çocuk kaldı, tamam mı? Elinde fırçayla yarasanın peşinden koşuyor, fırçayı savuruyor falan falan. Nasıl gülüyoruz ama çocuğun haline. O da biz de güldükçe o da oynuyor. Yakalamaya çalışıyor işte yani. O da böyle gözlüklü, zayıf bir oğlan. Konyalı. Hip hopçı. Çocuk dayanamadı artık. Yoruldu falan filan. Yani öylesine aldı elindeki fırçayı abi. Yarasaya doğru fırlattı. Havada fır fır dönüyor. Abi sen o fırça sapıyla beraber havada böyle görüyoruz biz. Fırt fırt döndü döndü döndü döndü. Gitti abi. Gazinonun giriş kapısının üst camından lan dedi kırdı geçti öbür tarafa. Ananı sikeyim dedim ya. Herkes beyaza kesti yani. Bu öyle televizyon melevizyon tamamdı da bu bambaşka. Bunu çözebileceğiniz bir şey değil yani. Gazinonun giriş kapısının camı kırıldı yani. Ve sana yemin ediyorum 150 kere o fırçayı oradan fırlat. O camı kıramazsın o fırçayla. Olacak var ya. Fırça abi döndü döndü şak dedi, tam ucu denk geldi. Plastik bir sap aslında o. Yan çarpsa zaten kıramaz ama dik geldi böyle. Olacak şey değil ya. Fizik dışı bir şey yani. Yani bunu çekebilsen TikTok videosunda milyon tıklanırsın yani. Geçti abi ön camdan. Ha siktir. E bu çünkü şey gibi de değil. Televizyon gibi değil. Bu gazinoyu direkt ilgilendiriyor. Bizim sorumluluğumuz. Neyse. Herkes bana bakıyor tabii. Dedim oğlum yapacak bir şey yok dedim madem. Tamam dedim madem temizlik bitti mi de kitleyin. Camı da süpürün. Gazinonun normal kapısının camı var ama üstte böyle küçük camlar olur da yarım kapının parçası. O cam yok. Ve orası da ön tarafı da arada böyle küçük bir yol var. O yolun öbür tarafı da bizim lojistik taburunun içtima alanı. Abi o bizim o Binali Başçavuş var ya daha önce anlattığım o cin. Cin olan adam. Ne ara gördüm be kardeşim. Adam daha içtima alanına geldi. Ya içtima alanına geldi bana. Dedi ki Mehmetçik Gazinosu'nun camına ne oldu? Ay dedim içimden ya. Ne ara gördün oğlum ona mı bakıyorsun? Hani geçen sefer dedim ya herif iyi asker diye. Lanet olsun ya. Adamın ilk lafı cama ne oldu? Gittim yanına. Komutanım dedim. Şimdi adama bir de bunu anlatmak zorundasın. Cam niye kırıldı? Komutanım dedim. Dün gece dedim. Gazinonun içine dedim yarasa girdi dedim. Biz dedim o yarasayı dedim. Yakalamaya çalışırken dedim fırçanı. Sus sus sus dedi. Sus dedi. Hemen dedi yaptırın dedi. Öğlene kadar dedi bunu cama yapılmış göreceğim dedi. Şimdi anlattığım şey o kadar sıra dışı bir şey ki. Yalan olmadığı çok açık. Çünkü ben muhtemelen o cam kırılmasını bir yalan uyduracak olsam. Konuya oradan başlamam yani. Yarasa girdi de biz onu yakalamaya... Yani saçma sapan bir mevzu ama gerçek. Herif dinlemedi bile devamını. Sus sus sus. Hemen yaptırın. Abi neyse içtima bitti. Bizim şeyin içinde de bildik sivil memurlu bir tane postane ofisi var abi. Tugay'ın içinde. Neyse onunla konuştuk falan. Dedik ki yani dışarı giren çıkan var mı? Ya dedi işte paketler gidip gelecek falan. Gittim camın ölçüsünü aldım. Adama para verdik. Adam öğlen yemeğine şeye gidiyor işte evine gidiyor Edremit'te bir yere. Abi dedik gözünü seveyim. O da düzgün bir herifti. Şu ölçülerde bize bir tane cam. Biraz da dedim cam macunu. Adam öğlen yemek dönüşü getirdi abi. Oraya yeni cam taktım. Hallettim gerçekten. Hani mecbur ne kıran benim ne bir şey. Ama sorumlusu benim yani. Bu arada kıran çocuk piyadeden mi? Zaten orada yanımızda yok o. Yok ki. Neyse bir gün de. Ben tabii Engin Habib'le çok samimi olduk biz. Onlara benim hakikaten çok iyiliğim dokundu. Onların da bana dokundu. Bir gün şöyle bir şey oldu. Bu biraz bağlantılı bir hikaye. Acık da sansürlü anlatmak zorundayım. Bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. Bir gün akşam yemeğinde Habib bana dedi ki Çavuş dedi yemek bittikten sonra dedi bir yere kaybolma. Dedim tamam. Dedim ben de böyle gülerek. Sen dediler kaybolma. Tamam abi falan. Yemek bitti çıktım ben dışarı. Engin'le abi beni bekliyorlar. Ne yapacağız dedim gel dediler. Yürüyoruz karanlık. Akşam 7-8 olmuş. Yine bu aylar ama yani Nisan ayı. Fırt fırt fırt şeye doğru yürüyoruz. Şimdi lojistikle piyade ayrı birbirinden. Dolayısıyla binaları ayrı falanları ayrı. Tek saçmalık bir tek bizim bölük yatakhanesi piyadenin yatakhanelerinin olduğu binada. O dönem öyleydi. Son birkaç ay kala biz de lojistiğe taşındık ama o dönem öyleydi. Biz de piyadenin şeylerinde kalıyoruz. Koğuş binasında. O tarafa doğru yürüyoruz. O koğuş binasının öbür tarafında da sonsuz böyle piyade eğitim alanları var. Uçsuz bucaksız yerler. Karanlıkta yürüyoruz. Her tarafta çam ağacı. Engin, Habib, ben. Yürü, nereye gidiyoruz? Sen gel dediler çavuş. Yürüyoruz abi. Çat oradan biri geldi böyle kapkara. Selamünaleyküm Brahmin bilmem ne falan. Tabii böyle bir muhabbet. Dedi ki bu arkadaş kim? Dediler ki o bizden. Tamam. Çünkü bunlar da piyadeden refüze ya. Dolayısıyla bunlar uzun dönem asker. Bütün arkadaş çevreleri piyadede. Yürüyoruz abi. Üçtük. Biz dört olduk. Biri daha geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bunlar ekleniyor yürürken. Karanlıkta. Bu arkadaş kim dedi? Beni soruyorlar tabii. O da Kürt. Bu kim dedi? O dediler ki bu bizim çavuş. Bizden dediler. Tamam. Yürü yürü yürü. Şeye geldik abi. İşte piyadenin bilmem ne garajlar var. Garajlara geldik. Asker, orada nöbet tutan askere selam bağırdı böyle bizi. Oo abi sen tamam komutanım diyor. Uzun dönem askerler öyledir yani. Usta asker artık bunlar. Nöbet bekleyen çocuk da komutanım diyor. Dedi ki biz dedi depolara gidiyoruz. Göz kulak ol. Tamam abi burası bende falan. Biz 5 kişi gittik abi şeye. Bir tane depoya girdik. Depo dediğimde yerler şey toprak. İşte gizleme ağları var falan var filan var. Orada beni ağırladılar. Şimdi ağırladılar o kısmı önemli değil. Muhabbet şöyle bir muhabbet var. Karanlıkta oturuyoruz. Tek bir tane elektrik sobası yanıyor. Ve muhabbet Kürtçe abi. Ve bunlar Kürtçe konuşuyorlar. Ve yerleri yatıyorlar gülmekten. O hikaye anlatıldıktan sonra bana Türkçe'ye çeviriyorlar. Bu sefer ben gülmeye başlıyorum. Ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Diyorlar ki doğru çevir lan. Çavuş öyle demedim diyor. Sonra tekrar bir Kürtçe muhabbetin içine düştüm, tamam mı? Çok eğlenceliydi yani. Muhabbet full Kürtçe. Hikaye bana Türkçe'ye çevriliyor. Hepimiz TSK'nın askeriyiz ama yani. Ya bir yandan düşünüyorum. Diyorum ki beni diyorum burada yakalasalar. Herhalde ne derim acaba diyorum yani. Çünkü onlara ne diyecekleri belli de. Bana ne diyecekler acaba? Of çok iyiydi. Neyse bu muhabbet çok eğlenceli bir muhabbetti. Oradan dağıldık, tamam mı? Şeye gittik şimdi. Aradan geçti 2 hafta falan. Ben bu o gece bir gece kendi yatakhaneme geldim ben. Gece saat 3 falan. Tam da 1 Nisan günü. Bak şimdi. 1 Nisan günü olduğunu öyle hatırlıyorum çünkü. Tam yatağa yatacağım. Botlarımı çıkardım. Yani uzandım. Birileri geldi böyle beni dürttü. Çavuş çavuş falan. Bir baktım. Ana bu bir hafta 10 gün önce beni ağırlayan piyadedeki o çocuklar yani. Esmer. Çavuş gelir misin sana bir şey söyleyeceğiz. Ne oğlum falan. Ya ne olur bir dışarı gel. Allah Allah hayırdır inşallah. Giydim botları tekrar. Çıktım koridora. Koridor dev koridor. Dediler ki çavuş bunlar 3. piyade mi? 2. piyade bölümü ne? Bizimkilere 1 Nisan şakası yapacağız. E oğlum bana ne? Ama senin yardımına ihtiyacımız var. Ulan şimdi yok da diyemiyorum ki. Şimdi hani onlar bana bir güzellik yapmışlar. Benim de onlara bir hani öyledir ya bu. Lan ne diyeyim? Yani iyi dedim yapayım oğlum dedim. Ne yapacağım? Çavuş dediler. Biz dediler bütün malzemeyi ayarladık. Yapman gereken tek şey bizim koğuşa gireceksin. Arama var diyeceğiz. Ve koğuşları 3. piyade bölüğüne atıyorum maymun edeceğiz. Çıktık abi 3 kat yukarı. Bana bir tane başçavuş parkası giydirdiler de şapkası bulmuşlar. Palaskayı da taktık. Şimdi ben yaşça da yani çavuş şeyine çok uygunum yani. Ben 30 yaşındayım onlar 20 yaşında. Ama yakalanmamam gerekiyor. Bunlar bana anlattı senaryoyu. Ben giydim abi assubay şeyini, parkasını, şapkasını taktım. Dediler ki arama yapıyoruz diye koğuşları. Bir girdiler abi koğuşlara girmeye başladılar. Kalkın lan arama var falan filan. Herkes uykuda abi. Saat sabahın 3:30-4 yani. Bütün o 3. bölük koridora çıkmaya başladı. Ve ben kimse benimle göz göze gelsin istemiyorum yani. Böyle bana doğru bakmaya çalışana geç lan diye bağırıyorum. Kimse benimle göz teması kuramıyor. Çünkü komutanım ben yani. Onlar zaten benim kolumdaki şeyi yani armayı görüyorlar şapkalı falan. Eminler yani rütbeliyim. Fakat piyade o kadar sert bir ortam ki. Biz onların yanında benim bölüğüm falan pamuk şeker yani. Bak pamuk şeker. Geçtim ben bu işten ceza almayı. Ben o şekilde o üniformayla orada piyadeye yakalansam beni bayrak direğine asarlar yani. Çünkü biliyoruz ki bütün neredeyse Tugay bizim bölükten nefret ediyor. Hiç işi gücü olmayan en boş beleş bölüğüz yani. Sahra hizmet bölüğü diyorum sana. Bu piyadeciler öğlen yemeğine bile marşla gelip gidiyorlar. Bak öğlen yemeğine her Türk asker doğar rap rap rap rap. Biz yerlere yatıyoruz gülmekten. Komutanları da bizden nefret ediyor. Bizden ve bizim askerlerden yani. Biz boş beleş adamlarız. Ve diyorum ki içimden Allah'ım benim yakalanmamam lazım. Neyse çıktı abi bütün mülk. Bana bakmaya çalışana bağırıyorum. Önünüze dönün lan. Ben de bağırıyorum. Biliyorum oğlum. Telefon kullananınızı biliyorum. Falanını biliyorum. Ve herkes böyle dizildi. Yere yat. Yere yatırdım. Şınav çekiyorlar. Neyse arkaya tekrar kalk, otur, kalk, çök. Bağıra çağıra yaptırıyorum. Ama bir an önce bitirmeye çalışıyorum. Bölüğün arkasına, işte o en arkada bizim o şakayı yapan tayfanın yanına gittim. Diyor ki, çavuş diyor, bana bir tokat vur diyor. Lan siktir git diyorum. Vur çavuş, bana bir tokat vur ne olur diyor. Hani kendisini dövdürerek olayın vehametini arttırmaya çalışıyor. Ben vurmam oğlum dedim. Birbirlerini tokatlıyorlar. Kimse dönüp bakamıyor arkaya çünkü. Ama tokatladılar birbirlerini. İşte biraz süründürdüm ileri geri sağa sola falan. Dedim oğlum ben gidiyorum. Ya çavuş falan filan. Bayağı bir neyse en son bir 15 dakikalık bir eziyet. Herkesi yatağından kaldırıp bayağı pijamalı millet. Koridorda süründürdüm yani. Bir ileri bir geri şınavlar, mekikler analarını siktim. Geçin lan yatağa falan filan. Herkes geçti. Hemen çıkardım üstümü. Attım bunlara tık tık tık yürüdüm yattım. Çok korkuyorum yakalanmaktan. Yani çünkü olay öyle herhangi bir olay değil. Hani mahkemeye çıkarsın ayrı yiyeceğin dayak cabası yani. Hakikaten asarlar bayrak direğine. Piyade komando herifler. Yani ağızlarında bıçakla geziyor herif. O tayfaya yapıyoruz. Yani abi. Neyse. Şimdi bunlarla da Mehmetçik Gazinosu'nda karşılaşıyoruz tamam mı? Ya o askerler ya. Şimdi beni hatırlayanlar var. Görenler. Yani kısa dönemlere çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok yani. Ben artık onlara uydum ve birkaç kısa dönemle göz göze geldim. Onlardan bizzat gidip özür diledim. Onları gördüğümde dedim oğlum falan. Neyse birader falan dediler. Ama diğer askerler var ya abi böyle bir şey olamaz. Beni Mehmetçik Gazinosu'nda gören sonra öğrenilmiş olay kendi aralarında. Ya çavuş ya bizi ne yedin çavuş ya. Ulan bizi nasıl gülüyorlar. Hani ben çok meşhur biriymişim. Muhammed'i ben de şey bekliyorum. Bana kızacaklar falan. Ne kızması abi? Mehmetçik Gazinosu'nda beni gören yakama yapışıyor. Çavuş bize neler yaptın? Kah kah kah kah kah kah. Yerlere yatıyorlar ulan dedim. Ne acayip milletiz ya. Bana yapılsa deliririm. Çocuklar yerlere yatıyorlar yani. Çok güldüler, çok eğlendiler. Ya abi çok iyiydi ya. Ulan ben de böyle şey yapayım diyorum yani. Anlatayım bitireyim şu askerlik mevzularını. Bir bakıyorum 30-35 dakika olmuş. Bitmiyor da. Ama arada şunu da anlatayım. Engin ameliyat oldu. Burnundan mı ameliyat oldu? Bir şey oldu hastanede yani. Bir gün bana Habib dedi ki çavuş dedi şeyi ziyaret edelim dedi Engin'i. Dedim tamam edelim. Hastaneye gideceğiz. Tabii askeri hastane onun normal nizamiyesi var ama Tugay'ın içinden de bir nizamiye var. Hani yine orada şeyler var inzibatlar. İyi gideceğiz oraya fakat... Nasıl geçeceğiz? Dedi ki Engin. Ya çavuş dedi sen dedi ben hastaymışım gibi yaparım. Sen de bu adamı hastaneye getirdim dersin geçeriz dedi. Tamam dedim ne olacak? Gittik kapıdaki şeylere inzibatlara falan. Dedim sahra hizmetten geliyoruz. Ben de zaten çavuşum belli. Şey yapalım. Bu herifi dedim şeye getirdim ben. Hastaneye. Tamam dediler geç. Çıktık biz 3. kat. Engin ameliyat olmuş. Engin'in odasında lay lay lay lay lay lay muhabbetteyiz biz. 5 dakika sonra... İçeri bir tane şey girdi inzibat. Siz dedi ikiniz dedi. Habib'le beni gösterdi. Siz dedi gelseniz dedi bir aşağı. Allah Allah hayırdır falan. Amına koyayım aşağı bir indik. Meğer olmaz ya. Bizden 5 dakika sonra sahra hizmet bölüğünden nöbetçi çavuş bir tane hasta getiriyor. Onlar da diyorlar ki bunlar sahra hizmet bölüğünden geldiyse yukarıdakiler kim? Abi tabii bize iş oldular. Tabii iş oldular ama ben dedim ki ya dedim beyler zaten sadece ziyarete geldik sorun yok gidiyoruz falan. Ama Engin'i zapt edemiyorum şey Habib'i. Habib delirdi. Ne var oğlum hayırdır oğlum falan. İnzibatlar da buna delirdi mi? Ben zorla Habib'i tuttum sırtın şey palaskasından çekiyorum geriye. Abi zapt edemiyorum. Trage valla bile. Trage valla bile. Nasıl bağırıyor? Of ya. Abi çok acayipti. Yani şimdiki durumlar, yani yıllarca kaçtım ettim ama şimdi kim bilir nelerini anlatmadığım daha yüzlerce de detay var. Çünkü öyle oluyor abi. İlk 3 gün sudan çıkmış balık gibisin. Ama yani bir hafta sonra da yıllardır oradaymışsın hissine kapıldığın. Başka bir dünya olunca mevzusu da bitmiyor. Hepinizi çok öpüyorum.